Ayrım 74.
Sırf yenin bugünkü değişim değerinde 1 dolara 120 hatta 100 gibi bir artış olması, kimi ekonomi uzmanları bunun yen için gerçek kur olduğunu düşünmektedirler. Japonya'ya Birleşik Devletler'inkine yakın ve Rusya'nınkine epey aşan bir toplam GSMH sağlayacaktır. Hızla dalgalanan kurların yarattığı sorunlar yüzündendir ki, kimi iktisatçılar satın alma paritesi olanları kullanmayı tercih etmektedirler. Ancak bu tür değerlendirmenin de kendine özgü sorunları vardır. İşte bu yüzden Hermann Kahn ve Ezra Vogel gibi bilim adamları Japonya'nın 21. yüzyılın başında ekonomik yönden bir numara olacağını ileri sürmüşlerdir ve pek çok Japon'un bu beklentiden hız almaları da şaşırtıcı değildir. Dünya nüfusunun ancak %3'üne yaşanabilir topraklarının da ancak %0,3'üne sahip olan bir ülke için bu neredeyse inanılmaz bir başarıdır. İnsan şöyle düşünebilir, yeni teknolojinin kendi içinde taşıdığı imkanlar olmasaydı, Japonya halkının ve topraklarının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanmaya zaten yaklaşmıştı ve oldukça küçük, öbür kenar ya da ada devletleri gibi Portekiz, Venedik, Hollanda, hatta kendi döneminde İngiltere. Kendisinden çok daha büyük kaynaklara sahip olan ve onun başarı getiren alışkanlıklarını kopya etmekten başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan uluslar bir gün Japonya'yı geçebilirlerdi. Ancak üzerinde tahmin yürütülebilir gelecekte Japonya'nın gelişim çizgisi yukarı doğru gitmeyi sürdürecektir. İnsan Japonya'nın bugünkü ve gelecekteki ekonomik gücünü hangi yolla ölçerse ölçsün, baskın çıkan iki nokta vardır. Bunlardan ilki Japonya'nın çok büyük ölçüde verimli ve zengin olması ve giderek çok daha verimli ve zengin hale gelmesidir. İkincisi ise askeri gücünün ve savunma harcamalarının uluslararası ekonomik düzen içindeki yeriyle hiçbir benzerliği olmamasıdır. Japonya makul büyüklükte bir donanmaya 31 destroyeri ve 18 fırkateyni vardır, ülke savunmasına yönelik bir hava kuvvetine ve sınırlı bir orduya sahiptir ve öbür ülkelere kıyasla 1930'lar hatta 1910'larda olduğundan çok daha önemsiz bir askeri güçtür. Yükün paylaşımına ilişkin tartışmayla daha yakından bağlantılı nokta ise Japonya'nın savunmaya başkalarına kıyasla çok daha az para ayırmasıdır. The Military Balance'in verdiği rakamlara göre Japonya 1983 yılında savunmaya 11,6 milyar dolar harcamış, buna karşılık Fransa, Batı Almanya ve İngiltere 21-24 milyar dolar, Birleşik Devletler ise 239 milyar dolar gibi muazzam bir miktar harcamışlardır. O halde kişi başına düşünüldüğünde ortalama bir Japon yurttaşı o yıl savunma için yalnızca 98 dolar ödemek zorunda kalmış, buna karşılık ortalama bir İngiliz 439 dolar, ortalama bir Amerikalı ise 1,023 dolarlık ödeme yapmak zorunda kalmışlardır. Bugünkü zenginliği düşünüldüğünde Japonya savunma maliyeti açısından ucuz kurtuluyor gibi görünmektedir ve bu birbiriyle bağlantılı iki yolla olmaktadır. Birincisi başkalarının koruması altına sığınmıştır, yani Birleşik Devletler'in. İkincisi de savunma giderlerinin düşük olması Japonya'nın kamu harcamalarını düşük tutmasına ve Amerikalı ve Avrupalı rakiplerine onca zarar veren imalat çabalarına daha çok kaynak sağlamasına yardımcı olmaktadır. Japonya savunma harcamalarını Avrupalı NATO üyelerinin belirlediği düzeye ki bu miktar ortalama olarak GSMH'nin %3-4'üdür. Çıkarması yolunda Birleşik Devletler hükümetinden ve kendisini eleştiren başka batılılardan gelen baskılara karşılık verecek olsa dramatik bir değişim meydana gelecek ve bu değişim Japonya'yı Çin'in yanı sıra dünyadaki üçüncü en büyük güç yaparak savunma harcamalarını yılda 50 milyar dolara yükseltecektir. Japonya'nın teknolojik ve verimlilik kaynakları göz önüne alınacak olursa söz gelimi donanması için uçak gemisi, görev kuvvetleri ya da caydırıcılık için uzun menzilli füzeler oluşturulabileceği kuşkusuzdur. Böyle bir şeyin Mitsubishi örneği yerli firmalara yarar sağlayacağı gibi, uzak doğudaki Sovyet gücü için bir karşı güç oluşturacağı ve böylelikle fazla yayılmış olan Birleşik Devletler'e yardımcı olacağı kesindir. Ancak olması çok daha muhtemel görünen odur ki, Tokyo bu dış baskılardan kurtulmaya ya da hiç olmazsa Washington'la uyuşmazlığa düşmemek kaydıyla savunma harcamalarını olabildiğince düşük tutmaya çabalayacaktır. Bunun başlıca sebebi Japonya'nın savunma harcamalarını GSMH'nin %1'i gibi bir üst sınır içinde tutma isteğinden kaynaklanan salt simgesel bir sebep olmamıştır. Japonya NATO belirlemelerine göre yani asker emekli maaşları da içinde olmak üzere bu engeli zaten yıkmış durumdaydı ve 1950'li yılların başında savunma için zaten GSMH'sinin epey daha büyük bir oranını harcadı. 1951 tarihinde yapılan BD-Japonya Güvenlik Anlaşması'nın koşullarıyla da pek bir ilgisi yoktur. Bu anlaşma Amerika'nın Japonya'daki askeri varlığının yasal dayanağıdır ve Tokyo'yu stratejik güçten çok ticari düşünmeye daha da teşvik etmiştir. Çünkü 1980'li yılların koşulları Kore Savaşı'nın koşullarından hayli farklıdır. Japon hükümeti açısından gerçek sebepler, savunma harcamalarında çok büyük bir artış yapılmasına ve ülke dışına asker göndermeyi, hatta silah satışını yasaklayan anayasanın yeniden gözden geçirilmesine karşı iç ve bölgesel itirazlardır. 1930'lu yılların aşırı militarizminin, savaş dönemi kayıplarının ve özellikle de atom bombalarının anıları Japon bilincinde savaşa ve savaş araçlarına karşı en az 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Batı pasifizmi kadar güçlü olan bir soğukluk ve kuşkunun kök salmasına sebep olmuştur. Bu daha genç, daha iddiacı bir kuşağın ortaya çıkmasıyla zaman içinde değişebilir ama yakın gelecek için egemen olan düşüncenin Tokyo hükümetini isabetli bir biçimde öz savunma kuvvetleri diye adlandırılan silahlı kuvvetlere yapılan harcamaları sınırlı bir düzeyde tutmak yönünde kısıtlaması çok daha muhtemeldir. Bu moral ve ideolojik sebeplere ekonomik sebepler de eklenebilir. Japon iş adamları ve politikacıları arasında kamu harcamalarının artmasına önemli ölçüde bir muhalefet vardır. Bu harcamalar, yukarıda da değinildiği gibi Japonya'da öbür OECD ülkelerinin hepsinden çok daha düşüktür. Bu kişilere göre savunma harcamalarının 2'ye ya da 3'e katlanmasının bedeli ya geniş kamu sektörü açığını büyüterek ya da vergileri arttırarak ödenmek zorundadır. Bunların ikisine karşı da yoğun bir hoşnutsuzluk vardır. Ayrıca 1930'lu yıllarda büyük bir ordu ve donanmanın ister askeri, ister ekonomik türden olsun, Japonya'ya güvenlik sağlamadığı ileri sürülmektedir ve savunma harcamalarında yapılacak bir artışın, Araplardan gelen petrolde söz konusu olabilecek bir kesilmeyi nasıl önleyebileceğini düşünmek şimdilik zordur. Böyle bir şey ise stratejik açıdan Japonya için söz gelimi farazi bir nükleer kışa göre çok daha büyük bir tehlikedir. Ve bu durum Orta Doğu'da ne zaman bir bunalım çıksa Japonya'nın neden ortalarda görünmeyip hiçbir şey söylemediğini açıklamaktadır. O halde kozmopolit bir ticaretçi devletin yapması gerektiği gibi kuvvet kullanımından açıkça vazgeçip tüm uluslararası çekişmeleri barışçıl yollarla çözmeye karar vermek Japonya için de daha iyi değil midir? Çağdaş savaşlar son derece pahalı oldukları ve genellikle amaçlarına ters düştükleri için Japonlar, Zenhoi Heiwa Gaiko'larında herkese karşı barışçıl diplomasi çok büyük yararlılık bulunduğunu hissetmektedirler. Japonya'nın askeri gücünde yapılacak geniş kapsamlı bir takviyeye komşularının ürküntüyle tepki göstereceklerini Tokyo'nun bilmesi de bu tür duyguları kuşkusuz güçlendirmektedir. Rusların tepkisinin bu yolda olacağı bellidir. Ne de olsa Birleşik Devletler Japonya'nın Ruslara karşı yapılacak savunma konusunda yükü paylaşmasını istemekte ve Ruslar Hokkaido'nun kuzeyindeki adalar yüzünden Tokyo ile hala tartışmakta ve herhalde Çin gücünün genişlemesi yüzünden Uzak Doğu'da kendilerini zaten yeterince uğraştıracak konular bulunduğunu düşünmektedirler. Ama daha önce Japon işgaline uğramış ülkelerin Kore, Tayvan, Filipinler, Malezya, Endonezya ve Avustralya ile Yeni Zelanda'nın da tepkileri aynı olacaktır. Bunların hepsi de Japon milliyetçiliği ve bu Sido zihniyetinin yeniden canlandığını gösteren tüm işaretlere sinirlenerek tepki göstermişler ve Tokyo'yu Güneydoğu Asya'daki barış ve güvenliği pekiştirici, askeri nitelikli olmayan verimli yollara ağırlık vermeye teşvik etmişlerdir. Her şeyden önemlisi de belki şudur ki, Japonya'nın 1937-1945 yıllarında yaptığı mezalimin anılarını hala canlı tutan ve Japonya'yı Sibirya'nın kalkınması işine fazlaca dalmaması, bu ise Tokyo-Moskova ilişkilerini karmaşık hale getirmektedir. Ya da Tayvan'ı desteklememesi yolunda uyarmış olan alıngan durumdaki Pekin'in kuşkularını hafifletmenin zorluğu da Tokyo'nun karşısına dikilmektedir. Japonya'nın ekonomik genişlemesi bile beraberinde çok gerekli yatırımları ve buna ek olarak bir ölçüde kalkınma yardımı ve turist getirse de, komşularının çoğunu kuşkuda bırakmıştır. Bunlar tekrar daha yeni ve daha karmaşık, bir tür büyük Doğu Asya ortak zenginlik alanının içine doğru çekilmekte olduklarını hissetmektedirler. Japonya bu ülkelerden ham madde dışında pek bir şey almadığı ama onlara kendi mamullerinin büyük bir bölümünü satmakta olduğu için duyguları özellikle böyledir. Bu konuda da sözünü en sakınmayan ülke Çin olmuş, Japonya ile olan ticarette ve Japon yatırımlarında 1970'li yılların sonunda meydana gelen artışı önce memnunlukla kabul etmiş, sonra da kısmen kendi ödemeler dengesi açıkları yüzünden, kısmen de tek bir yabancı ülkeyle haksızca yararlanmak isteyebileceği ekonomik bir bağımlılık içine girmekten kaçınmak üzere bunları büyük ölçüde kısıtlamıştır. Deng 1979'da Amerika'nın Çin'le olan ticaretinin Japonya'nınkiyle eşitlenmesinin şart olduğunu ve bu yolla Japonya'ya özgü bir tür serbest ticaret emperyalizmi imkanını ortadan kaldırması gerektiğini öne sürmüştür. Şu anda bunlar yalnızca geleceğe ilişkin ipuçları vermekte ama Tokyo'daki politikacıları 21. yüzyıla girerken Japonya için tutarlı bir dış stratejinin en iyi nasıl geliştirilebileceği konusunda kaygıya düşürmektedir. Hiç kuşku yoktur ki ekonomik gücü genişledikçe Japonya bir ikinci Venedik olabilir. Yalnızca yaygın olarak ticaret yapmak anlamında değil, deniz ticareti yollarını korumak ve deniz aşırı bölgelerde yarı sömürgeler oluşturmak anlamında da. Ancak güçlü bir Japonya'ya içte ve dışta yapılan itirazlar öyledir ki, Japonya modası geçmiş emperyalist çizgilerde toprak kazanmaya yönelik her türlü hareketten kaçınmakla kalmayacak, muhtemelen savunma kuvvetlerini de fazla arttırmayacaktır. Ancak sözünü ettiğimiz ikinci sonuç, Batı Pasifik'te yükün paylaşımı konusunda bastıran Amerikalı çevreleri de daha çok kızdıracaktır. Ne gariptir ki, Japonya silahlanmaya yaptığı harcamaları önemli ölçüde arttırmazsa eleştirilecek, arttırırsa suçlanacaktır. Her iki yolda Japonya'nın isabetli bir biçimde en çok kazanç, en az riskli dış politika diye adlandırılan politikasında sıkıntı ifade etmektedir. Bu gene Japonya'nın büyüme temposu artarken, Doğu Asya'nın askeri ve politik meselelerinde olabildiğince az değişiklik meydana gelmesini tercih ettiğine işaret etmektedir. Bu da açmazı ağırlaştırmaktadır çünkü Marksçı olmayan bir kimse bile Asya'daki derin ekonomik değişimle birlikte başka alanlarda da geniş kapsamlı değişikliklerin olmasının önü nasıl alınabilir, bunun tasavvuru karşısında şaşkına düşecektir. O halde Japonların en derin kaygıları, muhtemelen açıktan tartışılmaları eğer mümkün olabiliyorsa ancak pek ender tartışılan kaygılardır. Bu kısmen diplomatik ihtiyattan, kısmen de böyle gelişmelere yol açmaktan kaçınmak içindir. Ve bizzat Doğu Asya'daki kuvvetler dengesinin geleceğini ilgilendirmektedirler. Herkese yönelik barışçıl diplomasi bugün için iyidir ama fazla yayılmış durumda olan Birleşik Devletler Asya'daki taahhütlerinden çekilir ya da Arabistan'dan Yokohama'ya olan petrol akışını korumanın artık imkansız olduğunu görürse ne ölçüde yararlı olacaktır? Yeni bir Kore Savaşı olsa ne ölçüde yararlı olacaktır? Bölgeye Çin egemen olsa ne ölçüde yararlı olacaktır? Gerilemekte olan ve gergin durumdaki bir SSCB saldırgan eylemlere geçerse ne ölçüde yararlı olacaktır? Bu tür farazi ve ürkütücü sorunlara cevap vermenin elbette bir yolu yoktur. Bununla birlikte az sayıda öz savunma kuvvetlerine sahip, salt ticaretçi bir devlet için bile Bu sorulara bir takım cevaplar vermek bir gün kaçınılmaz hale gelebilir. Başka ulusların da geçmişte anladıkları gibi, ticari bilgi beceri ile mali zenginliğin uluslararası güç politikalarının düzen tanımaz dünyasında artık yeterli olmadığı zamanlar vardır. AET potansiyeli ve sorunları. Bugünkü dünyada ekonomik ve askeri gücün yığıldığı 5 ana odak arasında egemen bir ulus devleti olmayan bir tek Avrupa vardır. Bu durumda 21. yüzyılın başlarında ortaya çıkacak olan büyük güç sistemine yönelen bu bölgenin karşı karşıya bulunduğu başlıca sorunun ne olduğunu anlatmaktadır. Kıta üzerinde gelecekte neler olabileceğini gözden geçirirken, doğuda yer alan komünizm denetimi altındaki rejimleri işe katmasak bile, pratik sebeplerle böyle yapmak zorundayız. Elimizde gene de bir ekonomik politik kuruluşun, AET, üyesi olup da başlıca askeri ittifakın, NATO, üyesi olmayan bazı devletler, bunlardan ikincisine bağlı olup, ilkine bağlı olmayan bazı devletler, ne birinin ne öbürünün üyesi bulunmayan önemli tarafsızlar da kalmaktadır. Tüm bu sapmalardan dolayı bu bölüm bir bütün olarak komünist olmayan Avrupa'nın değil, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun ve bu kuruluşun başta gelen kimi üyelerinin politikaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çünkü bir beşinci dünya gücü olmak için gerekli teşkilatlanma ve yapı en azından potansiyel olarak yalnızca AET'de bulunmaktadır. Ancak AET'nin bugünkü gerçekliğinden çok potansiyel gerçeğini incelediğimiz içindir ki 2000 ya da 2020 yılında nasıl bir duruma geleceğini tahmin konusu güçleşmektedir. Durum kimi yönleriyle ve daha dar kapsamlı olarak 19. yüzyıl ortalarında Alman Federasyonu üyelerinin karşısındaki durumla benzerlik göstermektedir. O zaman bir gümrük birliği vardı ve ticaret ile sanayiye hız katmakta öylesine başarılı oldu ki hızla yeni üyeler kazandı. Şurası da açıktır ki bu genişletilmiş ekonomik topluluk kendisini bir güç devletine dönüştürebilseydi, uluslararası sistem içinde yeni bir önemli etken olabilirdi. Yerleşik büyük güçler de kendilerini ona göre ayarlamak zorunda kalırlardı. Ancak bu değişim meydana gelmedikçe, gümrük birliğinin üyeleri arasında daha fazla ekonomik bütünleşme konusunda, bundan da öte, politik ve askeri bütünleşme konusunda bölünmeler oldukça, hangi ülkenin öncülük edeceğine ilişkin kavgalar ve çeşitli taraflar ve baskı grupları arasında kendi paylarına düşecek yararlar ya da kayıplar konusunda çekişmeler oldukça, bölünmüş olarak kalacak, potansiyelini gerçekleştiremeyecek ve öbür büyük güçlerle onların eşiti gibi ilişki kurmayı beceremeyecekti. Zaman farkına ve koşullardaki tüm farklılıklara rağmen geçen yüzyılın sonuna özgü Almanya meselesi günümüzün Avrupa meselesinin bir mikrokozmuydu. AET'nin potansiyel olarak bir büyük gücün boyutlarına, varlığına ve verimlilik kapasitesine sahip olduğu açıktır. İspanya ve Portekiz'in de bağlanmasıyla 12 üyesinin sahip olduğu nüfus artık 320 milyon dolayındadır. Bu ise SSCB'ninkinden 50 milyon fazla ve gene BD nüfusundan yaklaşık yarısı kadar daha fazladır. Üstelik Avrupa'nın her yanındaki yüzlerce üniversite ve yüksekokulu, milyonlarca bilim adamı ve mühendisiyle çok iyi eğitim görmüş bir nüfustur bu. Ortalama kişi başına gelir oranları arasında söz gelimi Batı Almanların ve Portekizlilerin gelirleri arasında çok büyük uçurumlar olmasına rağmen AET genelde Rusya'dan çok daha zengindir ve üye devletlerden kimileri kişi başına değerlerle Birleşik Devletler'den zengindirler. Daha önce de işaret edildiği gibi AET büyük bir farkla dünyadaki en geniş ticaret blokudur ama bu ticaretin büyük bir bölümü Avrupa içinde yapılan ticarettir. Ekonomik kudretinin değerlendirilmesi için daha iyi bir ölçü belki de üretim verimi, onu Birleşik Devletler'in, Japonya'nın ve çelik dışında SSCB'nin önüne geçiren otomobil, çelik, çimento ve benzeri üretimidir. Yıllık istatistiklere ve doların değerinin Avrupa paraları karşısında son 6 yıl içinde gösterdiği aşırı değişikliklere bağlı olarak AET'nin toplam GSMH'si ABD'ninkine yaklaşık olarak eşit 1980-1986 ya da 3'te 2 oranında daha büyüktür 1983-1984 rakamları. Dünya GSMH'si ya da imalat verimi içindeki payının Rusya, Japonya ya da Çin'inkinden çok daha büyük olduğu kesindir. Askeri açıdan da Avrupalı üye devletler hiç de azımsanacak gibi değildirler. Yalnızca en büyük 4 ülke, Batı Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya. Dikkate alınırsa Birleşik Düzenli Ordularının 1 milyon askerin üzerinde bir büyüklüğü olduğu ve buna ek olarak 1.7 milyon yedek bulunduğu görülmektedir. Bu toplam elbette Rus ve Çin ordularınınkinden küçüktür ama BD ordusundan adam akıllı büyüktür. Ayrıca bu 4 devletin yüzlerce büyük su üstü savaş gemisi, denizaltısı ve binlerce tankı, topu ve uçağı vardır. Son olarak da Fransa ile İngiltere'nin elinde nükleer silahlar ve atış sistemleri bulunmaktadır. Hem denize hem karaya bağlı olarak bu askeri kuvvetlerin taşıdığı anlam ve yeterlik düzeyleri aşağıda tartışılacaktır. Burada vurgulanmak istenen nokta yalnızca bir araya geldiler mi bu toprakların çok önemli sayılar oluşturduğudur. Dahası bu kuvvetlere yapılan harcamalar kabaca bir ortalama ile GSMH'nin yaklaşık %4'ünü tutmaktadır. Bu ülkeler daha da önemlisi tüm AET Birleşik Devletler'in bugün yaptığı gibi toplam GSMH'nin yaklaşık %7'sini savunmaya harcasalar ayrılan miktar 100 milyarlarca doları bulurdu. Yani kabaca iki askeri süper gücün harcadıkları miktar kadarını. Gene de Avrupa'nın dünya üzerindeki gerçek gücü ve yeterlik düzeyi ekonomik ve askeri gücünün kaba toplamının verdiği izlenimden çok daha azdır. Bu da sırf birlik olmayışından dolayıdır. Söz gelimi silahlı kuvvetler yalnızca konuşulan pek çok dil olmasının sıkıntısını çekmemekte. Bu Alman Federasyonu üyelerinin hiçbir zaman karşı karşıya olmadıkları bir sorundur. Pek çok farklı silahla donatılmış bulunmakta ve nitelik ile eğitim açısından çok belirgin farklılıklar göstermektedirler. Söz gelimi Batı Alman ve Yunan orduları ya da Krallık Donanması ve İspanyol Donanması arasında. NATO'nun standartizasyon yolundaki pek çok girişimine rağmen gene de farklı değerde 10-12 ordudan, donanmadan ve hava kuvvetlerinden söz edilmektedir. Ancak bu sorunlar bile Avrupa'daki dış ve savunma politikalarıyla ilgili olarak politik düzeydeki engellerin yanında hafif kalmaktadır. İrlanda'nın geleneksel ve çağa uymayan tarafsız konumu AET'nin savunma sorunlarını tartışmasına engel olmaktadır. Ancak tartışmalar yapılsa bile bunlar herhalde Yunanlıların itirazları karşısında çözülmeye uğrardı. Hayli büyük bir orduya sahip olan Türkiye ise AET üyesi değildir. Türk ve Yunan orduları da çoğu kez Varşova Paktı'ndan daha çok birbirleriyle ilgili olarak kaygı duymaktadırlar. Fransa'nın bağımsızlık konumunun aşağıda da görüleceği gibi hem yararları hem sakıncaları vardır. Ancak savunma ve dış politika konularında danışma çalışmalarındaki karışıklığı arttırmaktadır. Hem İngiltere hem Fransa kendilerini alan dışı harekata sokmakta ve aslında deniz aşırı bölgelerde hala bir sürü üs ve asker bulundurmaktadırlar. Batı Almanya'ya gelince bu ülkenin en baskın savunma sorunu ki tüm kuvvetleri buna yönelik olarak düzenlenmiş durumdadır, doğu sınırının güvenliğidir. Söz gelimi Filistin sorunu, hatta bizzat Birleşik Devletler karşısında birlik sağlanmış bir Avrupa politikası geliştirmek, üye devletlerinin her birinin farklı İngiltere ve geleneklere sahip olmasından dolayı son derece karmaşık bir iştir ve çoğu kez başarısızlığa uğramaktadır.